Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Erhan Bener, Böcek, 1. Kaset, 1. Yüz, Ümit Yayın Evi, 2. Basım, 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Seslendiren Nuray Ekim. Böcek. Dört köşe, basık tavanlı, duvarları beyaz badanalı, küçücük bir odaydı. 6-7 kişi kadar vardılar. Hepsi de yerleri süpüren uzun ve geniş beyaz giysiler giymişlerdi. Belleri yine beyaz bir kordonla sıkılmıştı. Başlarında yüzlerini karanlıkta bırakan geniş kenarlı sivri kukuletalar vardı. Onu buraya asmak için getirmişlerdi. Görünürde sehpa yoktu. Kapıya benzer bir şey de seçilmiyordu odanın dört duvarında. Ellerine bağlamamışlardı. Ne suç işlemiş olduğunu, ne için yasılacağını bilmiyordu. Yargılanmış olup olmadığını da anımsamıyordu. Daha doğrusu bunun önemli olabileceğini düşünmüyordu. Karar verilmişti, biraz sonra ölecekti. Kimse konuşmuyordu, kimse kımıldamıyordu. Buraya getirilirken çırpınıp debelendim mi acaba diye düşünüyordu. Buraya nasıl ve ne zaman getirildiğini de bilmiyordu. Zamanın geriye doğru sonsuz bir boşluk içinde silindiğini hissediyordu sadece. Kendi sakinliğine kendisi de şaşıyordu. Az sonra ölecekti. Tuhaf şey. Buna inanıyordu ama içinde hiçbir kaygı yoktu. Uyuşturucu bir iğne mi yapılmıştı yoksa? Olanaksızdı bu. Birisi iltimas etmiş olabilir miydi? Yukarıdakilerden birisi. Tek canını sıkan kimsenin konuşmaması, kımıldamaması. Birisini mi bekliyordu? Aralarından biri cellattı herhalde. Hangisi olduğunu merak bile etmiyordu. Tavana baktı. Tavan dümdüz. İpi takacakları bir çengel bile yoktu. Bu da ona önemli görünmedi. Ama ipi düşünür düşünmez boynunda bir garip ağırlık hissetti. Boynundan çok ensesinde. İpi daha önceden geçirmişlerdi demek boynuna. Çok iri bir düğüm olmalıydı bu. Çünkü ensesinden beyninin ortasına doğru bir ağrı yükseliyordu. Niye bekliyorlardı acaba? Belirli bir saatte mi olacaktı her şey? Saat kaç diye sordu yine çok sakin bir tavırla. Beyaz kukuletalılardan biri 6 dedi. Bir idamın bu kadar geç bırakılması olacak şey değildi. Ne diye uzatıyorlardı sanki? Bitsin artık şu iş dedi. Kimse ses çıkarmadı. Sessizlik uzuyordu. Ayaklarının üşüdüğünü hissediyordu. Gözlerini açtı ve gördüğünün düş olduğunu hemen anladı. Uyandığı zaman da sakindi. Yüreği uslu uslu atıyordu. Terlememişti, çırpınmamıştı. Yalnız ayakları gerçekten üşüyordu ve ense kökünden beynine doğru yükselen bir ağrı vardı başında. Göz çukurlarına basınç yapan bir ağrı. O da o kadar soğuktu ki başını üşütmüş olabilirdi. Yorganı fazla çektiğinden ayakları da yorganın dışında kalmış. Dizlerini toplayarak ayaklarını içeri çekti. Geçen hafta boyunca yakıt kalmadığından hiç yakmamışlardı kaloriferleri. Dünden beri yakıyorlar ama duvarlar soğumuş bir kez. Üstelik fazla yakmıyorlar. Zaten bu çatı katı iyi ısınmıyor. Her tarafından yel üfürüyor. Ne anlamı vardı şimdi gördüğü bu düşün? O uzun beyaz giysileri gavurca bir dergide gördüğünü anımsıyor. Oradan kalmış aklında demek. Sonra o dört köşe beyaz badanalı küçük oda. İdam edileceğini biliyordu. Hiç telaşlanmamıştı. Tuhaf. Gözlerini kırpıştırarak fosforlu saatine baktı. 6. Nöbet alışkanlığı. Eskiden de böyle olurdu. Uykusunun arasında bir ses ona uyanması gereken saatin geldiğini söylerdi ve o hemen uyanırdı. Yeniden yumdu gözlerini. Oysa uyuyamayacağını biliyordu. Bir kez uyandı mı bir daha uyuması olanaksızdı. Bu yüzden Binnur ona hep kızmıştır. Karga bokunu yemeden kalkıyorsun. Ben mecbur muyum erkenden uyanmaya? Gürültü yapmadan dolaşamaz mısın? Haklıydı kadın. Son zamanlarında astım krizleri sıklaşmıştı. Geceleri bir türlü uyuyamıyordu. Uyumaktan korkuyordu. Uykusunun arasında ölmekten korkuyordu. Ne var ki o uyumadığı sürece Recai Bey'in de gözüne uyku girmiyordu. Yine de uyanıyordu erkenden. Çocukluğundan beri böyleydi bu. Bir kez bile güneşi üstüne doğurmamıştı. Babası sağken onu namaza kaldırırdı. Düşünüyor da önceleri değil ama son zamanlarda bile bile gürültü ediyordu galiba. Ona kızıyordu. Kızgınlığını başka türlü gösteremiyordu. Varsın uyansın diyordu içinden. Nasıl olsa bütün gün yataktan çıkmıyor. Ya da ayaklarında o kocaman pantuflar, sırtında orası burası sökük, salkım saçak eski geceliği, elinde bitip tükenmek bilmeyen sigarasıyla evin içinde dolaşıp duruyordu. Acaba kalkıp bir şey pişirse, belki içi ısınınca başının ağrısı da geçer. Yataktan doğruldu, ayaklarını yere bastı, soğuk, ıslak, yapışkan bir soğuk. Hızla kalktı ve ceketini sırtını geçirdi. Ceketi de soğuktu. Hızla kalktığı için başı döndü, duvara zor tutundu. Odanın içi öyle karanlıktı ki bir süre yönünü kestiremedi. El yordamıyla elektriğin düğmesini aradı. Yanlış yerde mi arıyordu acaba? Avucunu duvarın yüzeyinde dolaştırdı. Düğme yoktu. Kapı da yoktu. Telaşlanmaya başladı. Gördüğü bir düş değil miydi? Yoksa uyanmamış mıydı henüz? O küçük odanın da kapısı yoktu. Hiçbir yerden ışık girmiyordu içeriye ama oda aydınlıktı. Neden sonra aklına geldi bileğindeki fosforlu saate bakmak? Saat 6:10 geçiyordu. Yeniden yoklamaya başladı duvarı. O sırada gözüne pencerenin çerçevesindeki belli belirsiz aydınlık ilişti. Yataktan kalkarken ters yöne gitmişti demek. İlk kez yapıyordu böyle bir yanlışlığı. Bir yere çarpmamaya özen göstererek kapıya doğru yürüdü yavaş yavaş ve elektriğin düğmesini kolayca buldu. Basık tavanlı küçücük odasında her şey yerli yerinde. Çabuk kurusunlar diye radyatörün üstüne serdiği çorapları ve mendili, başucundaki komodinin üstüne düzgünce yerleştirdiği beylik tabancası, ağzı tıpalı sürahi ve ters çevrilmiş bardağı, ilaç şişesi, sinek raketi, yerde ayak ucunda bir küçük makine halısı, somyası, yatağı, yorganı ve siirt battaniyesi. Askerliğini yaptığı sırada almıştı bu battaniyeyi. Hiç eskimemiş. Binnur nefret ederdi bu battaniyeden. Yüklüye kaldırtmıştı. Alacalı bulacalı, hiç ısıtmayan başka bir battaniye aldırmıştı onun yerine. Binnur gider gitmez Serdar'ın karısına armağan etti o alacalı bulacalı battaniyeyi. Saat henüz 6:10 geçiyordu. Daireye gitmek için saat 8'de evden çıksa daha 2 saate yakın vakti vardı. Erken uyanmaktan hiç şikayetçi değildi ama o 2 saati nasıl geçireceğini düşününce canı sıkılıyordu. Bulaşığını akşam yatmadan önce yıkardı. En sevmediği şey mutfakta bulaşık, tabak, çanak bırakmak. Böcekleri çekmek için birebir. Oysa daha böcek sözü edilir edilmez tüyleri diken diken olur Recai Bey'in. Yatağın kenarına oturarak düşünüyor. Hiçbir iş yapmadan, çoğu kez yataktan bile çıkmadan nasıl vakit geçirebilirdi Binnur? Durmadan kitap okurdu. Açık saçık romanlar, resimli dergiler, foto romanlar... Gerçi şimdilerde vakit geçirmek için o da her sabah 2 gazete alıyor, ölüm ilanlarına dek hemen her satırını okuyor ama yine de sıkılıyor. Onun gibi bir adamı bir küçük odaya kapatıp önüne dosyalar koymak yapılır şey mi? Keşke uzak bir ile sürselerdi. Yoktu yapacak bir şey, belki bir süre sonra, eğer o zamana kadar dayanabilirse, şu kör olası baş ağrılarından kurtulabilirse. Aç karnına sigara içmemesi gerektiğini biliyor. Sigaranın başının ağrısını arttıracağını da biliyor. Kendini kandırmaktan gizli bir zevk alarak sürahiden bardağa su dolduruyor ve içiyor. Akşam elma almayı unutmuştu. En iyisi sigaradan önce bir elma yemek. Aç karnına yenen elma bağırsakları çalıştırır ve dezenfekte eder. Sigara paketini aldı, çakmağını aradı, komodinin üstünden kaymış yere düşmüş. Eğildi aldı, çaktı, çaktı, bir türlü yanmadı. Ne çabuk tükenmiş gazı. Oysa 2 gün önce doldurtmuştu. Umurdandı. Kazıkçılar, sahtekarlar. Bunların hepsini toplayıp tıkacaksın içeriye ki. Sonunda çakmak yandı. Sigaradan bir nefes çekti. Tatsız. Sigaranın yanan ucunu kopardı. Sigarasını yeniden paketin içine yerleştirdikten sonra kalktı. Çoraplarına baktı. Daha nemli. Mendili de kurumamış. Döndü, dolabın kapağını açtı. Çorap çekmecesinde çorapları birbiri içine sokulup düzgünce yerleştirilmişti. Fanilaları, donları, mendilleri hepsi düzgün, katlı. Haftada bir gelen kadın yapamaz bunları. Onlara elini bile sürdürtmez zaten Recai Bey. Kadın yalnız evin kaba temizliğini yapar. Yatak çarşaflarını bile ona yıkatmaz. Ayrancı'daki çamaşırcıya götürür. Gömleklerini kendisi yıkar genellikle, ütülerini de kendisi yapar. Yorgan kaplamaktan hoşlanmadığı için nevresim kullanır. Binnur varken de bu böyleydi. Binnur'un gündelikçi kadından farkı yoktu. Daha da beter. Gündelikçi kadın hiç değilse yerleri silip süpürüyor, camları temizliyor. O onu da yapmazdı. Hiçbir şey yapmazdı. Durmadan sigara içerdi. Her gün bir şişe şarap bitirirdi. Düşünüyor. Neredeyse 3 ay olmuş Binnur gideli ve o bu eve taşınalı. Kendini şimdi daha rahat olduğuna inandırmak istiyor ama değil. Onu mutlu etmek için hiçbir şey yapmamıştı Binnur. Başının belasıydı. Recai Bey'i öldüren Binnur'dan başkası değildi. Yine de tuhaf şey, ondan öylesine nefret ediyordu ki o gidince her şeyin yoluna gireceğini sanmıştı. Bir bakıma öyle olmuştu. Şimdi daha rahattı. Kendisinden başka derdi yoktu uğraşacak. Mesleğinin böylesine tehlikelerle dolu olduğu bir dönemde büro işlerinde çalıştırılmasına da sevinmesi gerekirdi aslında. Arkadaşlarının çoğu onu bundan ötürü kıskanmışlardı. Yine de bir boşluk var içinde. Bir de şu baş ağrıları. Baş ağrısı aklına gelir gelmez yeniden bir bardak su doldurdu ve 3 tablet birden aldı tüpten ve 3'ünü de ard arda yuttu. 3 tanesi ancak etkiliyordu, denemişti. Bir de bu ilaçtan başkasının yararı olmuyordu. Dolaptan çıkardığı çorapları ayağına geçirmeden önce komodinin gözünden plastik bir şişe çıkardı ve ayaklarını pudraladı, çoraplarını giydi, terliğinin içine de biraz pudra serpti ve kalktı. Saat 6:20 geçiyordu. Mutfağa geçti, plastik bidondan çaydanlığa su doldurdu. İçecek suyu da azalmış. Çıkarken bidonu kapının önüne bırakmalıydı. Bu sabah biraz erken çıkıp çamaşırcıya uğrayabilir. Mutfağın penceresinden dışarı baktı. Camlar buz tutmuş. Eliyle camı kazıdı. Her taraf bembeyaz, sokak ıssız. Alanın köşesindeki apartmanın 2. katında ışık yanıyor. Erken işe gitmek zorunda olan biri, belki de bir hasta. Ya da onun gibi uykusu kaçan bir adam. Bir kadın. Su kaynamaya başlamıştı bile. Bu saatte hava gazı güçlü. Canı koyu bir çay içmek istiyor. 2 dolu kaşık koyuyor çaydanlığa. Ot kokulu çaylar midesini bulandırıyor. Bu çayın içinde bergamot var. Karakoldayken bekçi Rıza ne yapar eder ona iyi çay bulurdu. Şimdi bergamotla yetiniyor. Son günlerde Binnur sabahları bile şarap içmeye başlamıştı. İçkinin astıma iyi geldiğini söylüyordu. Üstü kapalı bir biçimde sormuştu doktora. Öyle saçma şey olmaz demişti doktor. Oralı bile değildi Binnur. Herkes bir türlü ölür. Ölürsen ben de böyle ölürüm. Sen ne karışıyorsun diyerek omuz çekmişti. Saatine baktı 6:30. Başının ağrısı hafiflemeye başladı bile. Çok iyi bir ilaç bu. Tüpün içinde az kalmış. Eczaneye uğrayıp bir kutu daha almayı unutmamalı. Çaydanlıktan buğu çıkmaya başlamış. Biraz daha beklemek gerek. Mutfağın içinde dolanıp duruyor. Yapacak bir şeyler arıyor. Her şey yerli yerinde, düzenli. Ekmek kutusunun kapağı biraz aralık duruyor galiba. Buzdolabının kapağını açıp kapatıyor. Çay fincanını alıyor. Yarım şeker atıyor içine. Herkes bir türlü ölür. Ne tuhaf. Zaman zaman kendi ölümünü düşündüğü olurdu. Hep çok yaşlanmış olarak. Tertemiz bir yatakta, tek başına. Ölürken yanında kimse olmamalıydı. Bir derin soluk aldıktan sonra kolayca göçmeliydi bu dünyadan. Öteki dünya var mıydı? Böyle bir soru sormak bile günahtı. Yine de insan sormaktan alıkoyamıyordu kendini. Eğer öteki dünya varsa ve orada ölüm yoksa? Sıkıldığını hissetti. Zaman ne kadar güç geçiyordu. İnsanın yapacak bir işi olmayınca hiç ölmeden yaşamanın korkunç bir şey olabileceğini düşündü. O şimdiden bıkmıştı. Daha 45 yaşındaydı ve düşünlediği gibi 90'ına kadar yaşayacaksa. En iyisi düşünmemek. Eskiden hiç böyle şeyler düşünmezdi. Düşünmeye vakti yoktu. Bütün gün öyle yorulurdu ki akşam eve döndüğünde 1-2 lokma yiyip yatmaktan başka bir isteği olmazdı. Oysa bir türlü rahat bırakmazdı onu Binnur. Evde yemek yemek istemezdi. Ev boğuyordu onu. Saatine baktı, 7:20 vardı. 10 dakika daha geçmiş. Çay öyle bir demlenmiş, tam tavşan kanı. Hava gazını iyice kıstı, bardağını doldurdu, salona geçti. Evi kiralamaya geldiğinde ev sahibi, "Salonunuzun manzarası harikadır," demişti. Salon dediği duvarları çarpık, tavanı eğri, büyükçe bir odaydı. Ama pencereden bakınca gerçekten de geniş ve aydınlık bir alan görünüyordu. Belki yazın taraçada da oturabilir. Binnur gitmeden önce akşamları lokantada o şarabını yuvarlarken Recai Bey de bir kadeh rakı içerdi. Salt içmiş olmak için, ayıp olmasın diye. Birkaç kez sarhoş olduğunu anımsıyor. Canı sarhoş olmak istediği için sarhoş olduğunu bilerek. Ortalığı kırıp geçirmek için. Bir kez de daha okuldayken arkadaşları onu zorla genel eve götürmüşlerdi. O gece de çok içmişti. O geceyi de unutması olanaksız. Kadının kıllı organını görünce kendini tutamayıp kusmuştu. Bardağını yemek masasının üstüne koydu. Kalın kunt sandalyelerden birini çekip oturdu. Mutfaktan içeri gelinceye kadar çay soğumuştu bile. Daha kaç gün, kaç sabah böyle geçecek. İçini dinliyor. Kalıbına göre hiç de sağlam değil. Ne kadar savunmaya çalışırsa çalışsın, faydası olmadığını biliyor. Bütün organları yavaş yavaş çürüyor. Midesi, bağırsakları, yüreği ve beyni. Gece yatınca ellerini nereye koyacağını bilemiyor. Uyuşuyorlar, keçeleşiyorlar. Seninki evham deyip geçiyor doktor. Bir gün ölürse nasıl bir ölüm olur? Yatağında, yolda yürürken, masasının başında ya da bir anarşistin kurşunuyla? Öldüğünde arkadaşları gazetelere bir ilan verirlerdi herhalde. Ankara baskılarına. Kimsesi olmadığına göre. Sonra bir gün onu eskiden tanıyan biri öldüğünü öğrenince şaşırırdı. Gazetelerde ilanlarını da görmedik derdi. Görse ne olurdu sanki. Hacı bayrama kadar gelirdi. Mezarlığa kadar kimse gelmez. Ama eğer görev başında şehit düşerse, komiser Serdar gibi, o zaman görkemli bir tören düzenlerler. Cumhurbaşkanı, Başbakan, İçişleri Bakanı demeçler verirler. Çelenkler yollarlar. Vali Bey acıklı bir konuşma yapar mezarının başında. Genel müdür de konuşur. Gazeteciler röportaj yapmak için ailesi olup olmadığını soruştururlar. Pezevenkler, hava alırsınız. Kimsem yok benim. Saat 7. Evde ekmek yok. Bir şey aldırtmadığı için apartman kapıcısı uğramıyor sabahları. İlk günlerde ayıp olmasın diye her sabah bir francalı aldırıyordu. Kadın geldiğinde kuruyan francalıları topluyor, tavuklarına götürüyordu. 2 aydır bu savurganlıktan vazgeçti. Canı kahvaltı yapmak istemiyor zaten. Eskiden ihmal etmezdi. Binnur'un kahvaltısını da hazırlardı. Oysa bir şey yemezdi o. Çatalının ucuyla biraz kaşar peyniri alırdı. Bir tane de yeşil zeytin. Oysa her şeyleri vardı. En iyisinden bal, tereyağı, reçel, beyaz peynir, hatta sucuk. Sucuk kızartayım mı? Derdi. Öf, midemi bulandırıyorsun. Et balıktan aldım, çok temiz. Acır gibi bakardı yüzüne Binnur. Çatalını masaya bırakır, odasına kapanırdı. Onun da iştahı kesilirdi o zaman. Çayını zor bitirir, sofrayı toplar, kasketini başına geçirir, fırlardı evden. Yol boyunca cipin şoförünü azarlardı. Gerçekte azarlamak istediğinin Binnur olduğunu da bilirdi. Her sabah, akşam eve döndüğünde onunla açık açık konuşmaya karar verirdi. Akşam eve döndüğünde o kadar yorgun olurdu ki kavga etmeyi canı bile istemezdi. Bardağını alarak mutfağa döndü. Altını iyice kıstığı halde çaydanlıktaki su bitmek üzereydi. Bardağını yeniden doldurdu. Canı salona dönmek istemedi. Bu ikinci bardağı keyifle içmek istiyordu. Mutfağın elektriğini söndürdü. Ortalık hafifçe aydınlanmıştı bile. Sokaktan sesler yükseliyordu. Çöp kamyonu gelmişti. Dünkü gazeteler çöp grevinin sona erdiğini yazmıştı. Demek doğruymuş. Keşke bitmeseydi şu grev. Çöpler dağlar oluşturmuştu bulvarlarda, alanlarda. Daha sonra fareler basacaktı kenti. Veba, kolera, kara humma, cüzzam, Asya gribi, bütün musibetler çökecekti üstlerine ve hepsi geberecekti. Sokak köşelerinde, evlerde kıvrana kıvrana yüzlerini, gözlerini fareler kemirecekti. Burunları düşecekti, etleri dökülecekti. Saat 7:20 geçiyor. Musluğu açıyor, su yok. Su bidonundan bardağını dolduruyor ve yıkıyor. Yüzünü de bu suyla yıkaması gerek. Bu sabah da jiletle tıraş olamayacak. İyi ki almış şu elektrikli makineyi. Ama elektrikli makineyle tıraş olmaktan nefret ediyor. Sakalının kılları öyle sert ki ne kadar özense yine de rahat edemiyor. Banyoya giriyor, lavabonun üstündeki ampul yanmış. Dün gece yanıyordu oysa. Bu yerli ampullerde hiç iş yok. Dolapta bir yedek ampul olacaktı. Duraksıyor. Birden yorulduğunu hissediyor. Tuhaf şey, kolları kesik kesik. Belki iyi uyuyamadığındandır. Canı gidip o yedek ampulü aramayı istemiyor. Yoksa hastalanacak mı? O soğukta yataktan çıkmakla iyi etmedi. Hay Allah. Eskiden hiç böyle değildi. Eskiden dediği 3 ay öncesi. 3 aydır çok şey değişti. Bundan şaşması gerektiğini biliyor ama zaman zaman unutuyor. İnsanın kendi ölümüne inanması, alışması kolay değil. Yüzünü aynaya yaklaştırıyor. Tavandaki lambanın da camı kirlenmiş. Yüzünü iyi seçemiyor. Gözleri çapaklanmış galiba. Biraz da kanlanmış gibi. Ağzının içini küf bağlamış. Ceketini çıkarıp kapının arkasındaki çiviyi asıyor. Elektrikli makineyi kutusundan çıkarıyor. Koltuk altındaki kıllar uzamış. Akşamları hava gazı o kadar az geliyor ki şofben çalışmıyor. Su da kesik. Bir haftadır yıkandığı yok ve o kadar sevdiği kendi ter kokusunun midesini bulandıracak kadar ağırlaştığını hissediyor. Ama o ter kokuları için satılan nesneleri kullanmaktan nefret eder. Pisliği, kokuşmuşluğu örtbas etmek için neler uyduruyorlar. Makinenin fişini prize takıyor. Prizin vidası gevşemiş. Sıkıştırmak gerek. Duraksıyor. Bugün gitmeyiverse işe. Zaten kimse fark etmiyor onun işe gidip gitmediğini. Küçücük pencereleri mezar gibi bir oda. Çaycı bile uğramadan geçiyor kapısının önünden. Hiçbir iş yok 3 aydan beri. Her sabah 2 gazete birden alıyor ve akşama kadar okumadığı tek satır kalmıyor. Ama gitmese ne yapacak? Makinenin düğmesine basıyor. Döner bıçak tuhaf bir vızıltıyla çalışmaya başlıyor. Sakalının kıllarını un ufak ediyorlar. Yine de kirli bir gölge kalıyor suratında. Sabunun, fırçanın ve tıraş bıçağının yerini tutmuyor. Bu sabah makineyi temizlemeyecekti. Çünkü su yok. Kapağını açıp üfleyecek olsa toz tanecikleri lavabonun kenarına yapışacak. Allah kahretsin. Bari bir ibrik alayım. Bu işin düzeleceği yok. Böylesine soğuk bir kış günü iki arkadaşıyla birlikte yine böyle bir çatı katına gitmişlerdi. Tek başına yaşayan yüksek rütbeli bir devlet memurunun eviymiş. Daha doğrusu emekliymiş adam. Banyoya girmiş, bileklerini kesmiş. 3 günden fazla olmuştu öleli. Kokmaya başlamıştı bile. Bileğini kesmeden önce banyoyu doldurmuş olmalıydı. Su yavaş yavaş çekilmiş ama banyonun dibinde bir parmak kadar su kalmıştı. Kıpkırmızıydı banyonun içi. Kan yine de pıhtılaşmış ve çökelmişti. Küvetin çeperleri kırmızıya boyanmışa benziyordu. Doktor, ılık suyun içinde bileklerini kesersen hiç acı duymazsın demişti Recai Bey'e. İş baştan jileti sürtecek yürekliliği gösterebilmekti. Gerisi kolay gelir. Başkalarını da görmüştü. Kendini kapı tokmağına asanları, hava gazıyla zehirlenenleri, hatta kafasını duvara vura vura kendini öldürenleri. En kolayı tabancaydı. Ya da işin kolayı, zoru yoktu. İnsan karar vermeye görsün. Ne demişti Billur? Herkes bir türlü ölür. Burada bileğini bile kesemezdi insan. Su yoktu çünkü. Tam o sırada çarptı gözüne hamam böceği. Sarı, kahverengi kanatları gövdesine yapışıktı. Duyargalarını havaya dikmişti. Umursamaz ve ahlaksız bir duruşu vardı. Başını başka yöne çevirmek istedi önce, çeviremedi. Makine avucunda kala kalmıştı. Bıçaklar boşta dönüyor ve vınlıyordu. Büyülemişti sanki onu böcek. Kımıldamıyor ve onu gözlüyordu. Ön ayaklarını birbirine sürterek bekliyordu durduğu yerde. Kışkırtıcı bir korkusuzluğu vardı. Çabuk davranabilirse birden atılıp ayağının altında ezebilirdi. Daha bunu düşünür düşünmez tüyleri diken diken oldu. Elinde değildi. Böceklerin her türlüsü tiksindi uyandırırdı onda.